TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler. Aklımdaki sorular programımızın bu geceki konuğu Profesör Doktor Caner Taslaman hocamız. Az önce tanıtımda da gördüğünüz çok dikkat çekici başlıklarımız var. İnşallah o başlıkları bu gece hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam hemen başlayalım istiyorum.
Başlayalım.
Sizin zaman zaman sosyal medyadan paylaştığınız bir sözünüz var. Onunla başlayalım istiyorum. Şöyle söylüyorsunuz. Ancak Allah varsa anlam, doğru, iyi ve güzel vardır. Allah'ı reddeden için bunlar sadece halüsinasyonlardır. Bu sözünüze başlayalım hocam isterseniz. Çünkü aslında programın içeriğinin de özetini ifade eden bir cümle.
Evet.
Ne anlatıyorsunuz hocam bu cümlenizde?
Şimdi güncel hayatımızda 4 tane kavramın çok büyük önemi var. Bir tanesi anlam. Yani hayatı yaşarken gerçekten yaptığımız şeyin anlamlı olup olmadığı hangimizi ilgilendirmez ki? İkincisi doğru. Bir şeyin doğru veya yanlış şeklinde değerlendirilmesi olmasa ne güncel hayatımızdaki en basit mantıksal yürütme mümkün olur ne de bilim mümkün olur. İyi. Yani biz bir arkadaşımızın yanında otururken bile hiç farkında olmasak da zihnimizde ondan belli bir ahlaki eylemleri bekleriz. Mesela onun malımızı çalmamasını bekleriz. Arkamızdan bizim hakkımızda iftira atmamasını bekleriz. Bunların kötü olduğunu, bunları yapmamanın iyi olduğunu düşünürüz. Yani bizim sürekli farkında olalım veya olmayalım ahlaki değerlendirmelerimizin temelini iyi kavramı oluşturur. Güzel kavramı ise estetikle alakalıdır. Bir elbise seçerken, eş seçerken, mobilya seçerken dahil hep güzel kavramına dayalı değerlendirmelerde bulunur.
Yani aslında hayatımızın önemli bir kısmını oluşturuyor bunlar diyorsunuz.
Tabii yani ahlakla ilgili, bilimle ilgili ve estetikle ilgili yargılar ve hayatın anlamının ne olduğuyla ilgili kararlarımız, düşüncelerimiz hayatın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Burada şunu demek istiyorum. Bütün bu en temel kavramların yani ahlakın, estetiğin ve bilimin temelini oluşturan en temel kavramların ancak Allah'ın varlığına atıf yaptığımız zaman bir temel bulabileceğini, Allah'ın varlığına atıf yapmadan bütün bu en temel alanların hepsinin temelsiz kalacağını söylüyorum. Birçok kimsenin kulağına eminim bunlar bir retorik gibi geliyordur. Yani süslü bir söz gibi geliyordur. Dikkat çekmek için hani Caner Hoca dine inanıyor. Böyle bir süslü sözle milletin gözünü boyamaya çalışıyor gibi düşünüyorlardır. O yüzden de Emre'cim işte seninle konuşurken bugün şey dedik. Madem ki millet böyle düşünüyor, neden bunun böyle olmadığını, bu sözümüzdeki her kelimenin neden düşünülerek söylendiğini bir göstermeye çalışalım, anlatmaya çalışalım dedik. Ve de işte buradayız.
Evet. Hocam bu arada Fıtrat Delilleri kitabınızı da buradan tekrar göstermiş olalım. Daha önceki programlarda da bir tanıtımını yapmıştık ama bugünkü programımızın içeriği aslında biraz da bu kitaptaki makalelerinizle ilişkili. canertaslaman.com sitesinden ücretsiz PDF olarak da okunabiliyor. Onu da buradan tekrar hatırlatmış olalım. Hocam anlam arayışı aslında değil mi? Bugün modern dünyada modern insanın aslında en temel konusu haline geldi. Ve siz bunu inançla ilişkilendiriyorsunuz. Ancak evet. Allah inancı varsa
anlam olacağını söylüyorum hayatın.
İnancı varsa bu yaşamda daha anlamlı ve değerli kalan şeyin o olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz daha açalım hocam.
Evet şimdi deminki sözümüzde 4 şey dikkat çektik. Anlam, iyi, doğru, güzel. Yani bunları teker teker açıp neden ancak Allah'la hepsinin temelini bulabileceğini göstermeye çalışalım. Anlamdan anladığım kadarıyla başlayalım diyorsun hocam. Belki o sözdeki sırayla gitmeyi düşünürsün. Hayatı basit bir şekilde değerlendirmemiz bile, kendimizi kandırmadan değerlendirmemiz bile Allah'a atıf yapmadan neden hiçbir şeyin anlamı olmayacağını anlamamıza yarar. Bakalım hayat nedir? Yani biz hayata annemizin karnında başlayan bir yolculukla işte geliyoruz ve bu dünyada ne bileyim diyelim maksimum işte insanlar 100 yıl yaşıyor olsunlar. Bu 100 yıl peki nedir bütün zaman şeyine göre? Sadece ve sadece minik bir noktadır.
An gibi yani.
Evet.
Göz açıp kapamak.
Onun da üçte bir uykuda geçiyor aşağı yukarı. Önemli kısmı yolda geçiyor, tuvalette geçiyor. İnsanların birçoğu bu hayatın temeline hazzı koymaya çalışıyorlar. Dünyada basit hazlar elde etmeye. Oysa 100 yıllık bir hayat yaşayan bir kimsedeki hazlarla ilgili haz elde edeceği kısmı 10 yılı bile bulmaz toplansa. Çok ufak bir kısmıdır. Ha demek ki burada bence hayatın temelini, anlamını haz elde etmekte aramak anlamsız. Bir de hayatın içine baktığımızda biz yani bu hayat nedir'e baktığımızda milyarlarca yıllık zaman çizgisine göre çok minicik bir nokta. Yani bunun 100 yılın yüzünü de hazla geçirsek hayatın gerçek anlamda anlamı bu olamaz. Peki O zaman hayatın anlamı ne olabilir? Yani gerçek anlamda anlam ne olabilir diyelim. Kısacası sadece ve sadece bu 100 yılı ilişkilendiren, bu süre zarfında 100 yıl, hani hayatta 100 yıl hadi varsayalım diyoruz 100 yıl. Dolduracak hiçbir şey hayatın anlamı olamaz. Niye? Çünkü çok kısa. Oysa bizim zihnimiz çok daha uzun bir zaman süreciyle ilişkili bu kısalığa karşılık. Ve burada bizim yakınlarımız, çok sevdiklerimizle de zihnimiz ilişkili, gönlümüz onlarla bağlantılı. Bu kısa hayatımızda geldik, dünyada bir baktık, çok renkli, çok güzel bir dünya var, sevdiklerimiz de dop dolu. Ve teker teker bakıyoruz, ondan sonra o sevdiklerimizi de kaybediyoruz. Sadece bu dünya içindeki bir hayat, tan her şeyi ibadet görmek, sonsuza dek bu sevdiklerimizden ayrılmayı göze almak demek. Son, daha doğrusu öyle bir bakışla dünyayı değerlendirmek demek, materyalist bir bakış açısıyla buna bakmak. Kendimizin en sonunda öldüğümüzde her şeyin yokluğa gidip dinini düşünmek demek. Böyle bir hayatta neyin anlamı olabilir? Birçok insan böyle bir şeyde, hani bu dünyadaki anlam olmasa da dünyada bıraktığı eserlerin anlamı oluşturacağını düşünür. Oysa bıraktığımız eserleri de düşünsek, bilim bize çok büyük bir açıklıkla söylüyor ki dünyamız da bir süre sonra yok olacak. Güneş sistemimiz de bir süre sonra yok olacak. Güneşimiz başka hiçbir şey olmasa kırmızı bir deve, sonra beyaz cüceye dönüşecek. Sürekli genişleyen evrende ya sonunda büyük bir ısı ölümü yaşanacak veyahut da büyük çöküşle beraber her şey büyük bir kalara delik tarzı bir şeye dönüşecek.
Yani hedefimiz arkamıza bir şey bırakmak olsa da arkamızda bir şey de kalmayacak diyorsunuz. Yani
elbette.
Dünyada evrende yok olacak.
Yani dünya yok olacak, evren yok olacak. Hani dünyanın içinde yapacağımız herhangi bir şeyin devam etmesi mümkün değil çünkü dünya yok olacak. Evrenin bir köşesinde bir şey yaptığını farz etsek, yani öyle bir şey de çok büyük bir hayal olur ama evrenin de sonu gelecek.
Hocam bir de bu, yani zaten hayatı haz almaya endeksleyen bir insan için de bir kere haz alması bir garanti değil birincisi.
Tabii.
Bu ikincisi, o hazı aldı, o haz geçtikten sonra o artık geçmişte kalmış bir şey haline dönüşüyor. Hani yapmış olmuş olmak gibi bir şey dönüşüyor bir anda.
Tabii.
Geçmişte yapmış olmuş. Yani geçen sene tatile gittin, evet çok güzel eğlendin gayet tabii ama artık o geride kaldı. Şu anda onun hazını almaya devam etmiyorsun.
Tabii.
Aslında bir de bu var değil mi? Yani sürekli tüketilen elbette bir şey aslında kendi içinde.
İşin ilginci bu. İşte materyalist bir şekilde her şeyi değerlendiren, anlamı materyalist şeylerde arayan kimsenin de açmazlarından birisi bu. Temele hazzı koyuyor buradaki birçok insan. Fakat haz da dediğiniz gibi elimizde tutup da sürekli devam ettirebildiğimiz bir mobilya gibi şurada koyup da devam ettirebildiğimiz bir şey değil. Anlık yaşanıyor, bitiyor ve yokluğa geçiyor. Sadece zihnimizin bir köşesinde bir hatıra olarak duruyor. O da tabii zihnimiz o hatırayı muhafaza ediyorsa.
Ya yani da albümlerde bir resim olarak.
Albümlerde bir resim olarak oluyor. Hatıra olarak duruyor. Ama sonuçta o haz da yok oluyor. Yani kısacası dünyadaki hazları merkeze koyarak anlamı aramak veyahut da dünyada bırakacağımız arkamızdan eserlerde anlamı aramak tamamen anlamsız. İnsanın içine en temel arzular var. Benim arzu delili diye de o fıtrat delilinde bir bölüm okumana dikkat ediyorum. O arzularımız ancak Allah'ın varlığıyla tatmin olabileceğini görmemiz lazım. Nedir bu en temel arzular? Bu en temel arzularımızdan bir tanesi yaşam arzusu. Her insan kendi iç dünyasına baktığında çok şiddetli bir şekilde yaşam arzusu olduğunu görür. Mesela bir tsunami geldiğini düşünelim bir yerde. İnsan o anda dünyadaki birçok hazla iç içe yaşıyor olsun, yiyor içiyor olsun, eğleniyor olsun. Bütün hepsini terk edip kaçar. Niye? Çünkü insan içindeki yaşam arzusu belki diğer bütün arzularından da daha güçlü bir arzusu. Fakat bir de şu var, insanın zihninde yaşam arzusuyla beraber çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle irtibat kurma becerisi var. Bununla beraber düşünen insan bu dünyadaki hayatın o en temel yaşam arzusunu tatmin etmeye asla yetmediğini görür. Peki nasıl insanın o yaşam arzusu tatmini olur?
Hocam o bir de sonsuz bir yaşam arzusu gibi sanki değil mi? Yani insanlar hiç ölmek istemiyorlar. Hiç ölmek istememekten hareketle bunu düşünüyoruz. O sonsuzluğu vaat eden de sadece Allah.
Tabii. Şöyle şunu da yakalamamız lazım. Yani yaşamımızın devam etmesi ancak Allah'ın varlığıyla mümkün. Niye? Kendi öleceğimizi ve evrenin yok olacağını görüyoruz. Ancak bu hayatı yoktan yaratan varsa ve bizim içimizdeki duaları duyan varsa ve bunlara cevap verecekse biz öldükten sonra yaşamımızın devam etmesi, sevdiklerimizin yaşamının devam etmesi mümkün. Yani içimize konmuş yaşam arzusu bizi aslında ancak her şeyi yaratan, her şeyi gören, her duamızı duyan, bizim içimizdeki yaşam arzusundan haberdar ve biz öldükten sonra da ona uygun şekilde bize cevap verebilecek bir gücün varlığına bizi yöneltiyor. Yani aslında bizim üç dünyamız, fıtratımız diyoruz, işte öyle bir dizayn edilmiş ki bizi Allah'a yöneltiyor. Böyle bir güç olduğunu düşünmediğiniz an zaten ölüm bir yokluk oluyor kendimiz ve diğerler için.
Yani siz zaman zaman bir şey paylaşıyorsunuz hocam. Yani muhteşem bir sahne var. Olağanüstü dekorlar var. Perde açılıyor. Bir anda görüyorsunuz bunu. Ama sonra bir anda perde kapanıyor ve her şey bundan ibaretti deniyor. Yani böyle bir şey, tabii, karamsar bir şey çıkıyor karşıya.
Bir materyalist bakış açısıyla bu dünya sahnesinde gördüğümüz her şey tesadüfen oluşmuştur. Tesadüfen oluştuysa bunlar, benim yokluğumla beraber her şeyde işte vücutta sadece atomlardan ibaret. Bunlar darmadağın olunca bir daha ne benim varlığımın ne başka bir şeyin varlığının oluşacağını düşünmem için hiçbir sebep yok. Ama eğer ki bu sahne bilinçli bir tasarımın ürünüyse, bilinçli bir şekilde bize gösterilmişse, ben de rastgele oluşmuş bir atom yığını değil de Allah'ın yarattığı bir yaratıksam, Allah'ın atomları buluşturmasıyla meydana gelmiş bir varlıksam, ha o zaman bunların bir kere daha yapar için yapılması, bu sahneden çok da daha zengin sahnelerin yeniden bana gösterilmesi çok basit. Niye? Çünkü bunlar zaten bilinçli bir gücün tasarımları. Yoktan bunu yapar için bir kere daha bunu tekrarlamak çok basit diye düşünüyorum. Bu bakış açısı olmadan herhangi dünyevi bir hazda anlamı aramak, ki dünyadaki şu anda işte bana göre bu kapitalist sistemin içindeki birçok insanın zihnindeki büyük yanılgı budur. Dünyada daha çok statü elde etmekte, dünyada daha çok cinsellik yaşamada, dünyada daha çok para güç elde etmede anlamı arar hale gelmişlerdir. Ama bunların hepsi ölüm kapısında bizle beraber noktalanacaktır. Ölüm kapısına kadar da zaten bunlar bize mutluluğu vermesi mümkün değil. Niye? Çünkü biz bu dünyada da zihnimizde ölüm kapısında bunların bizi terk edeceğini bildiğimiz için bunlardan gerçek anlamda eğer tutarlıysak zevk almamız mümkün değil. Düşünün yani mesela
hayatı da anlamlı kılmamız ve tabii, hayatı da daha iyi yaşamamız da mümkün değil.
Şöyle bir, tabii kendimizi kandırmayı beceremiyorsak. Yani şöyle şu çok güzel bir evdesiniz şeydir. Ama aklınız size gelecekle irtibat kurduruyor. Gelecekle irtibat kurdurduğunuzda işte çok sevdiğiniz çocuklarınız yanınızda çok güzel bir ev. Hemen şunu anlıyorsunuz. Hayali bir şekilde bundan 100 yıl sonrasına baktığınızda ne bu ev burada olacak 100 yıl sonra? En azından bu ev olsa da ben olmayacağım. Bu çocukların diğerleri de 100 yıl sonra burada olmayacak. Bir anda aslında bunu eğer ki açık zihinle düşünüyorsanız o anda o evden veya çocuklarınızdan aldığınız haz da sıfıra inecektir. Kısacası dünyayı içindeki hazlar tutarlı bir şekilde düşünürsek kendimizi kandırmadan gerçek bir zevk vermeleri de mümkün değil.
Hocam İbn Sina'da da vardır biliyorsunuz birçok filozof da insanların ölümden neden endişe ettikleri veya neden ölümden korktukları ile ilgili bir takım böyle yazılar kaleme almışlardır. Orada dikkat ederseniz hep şey vardır. İnsanlar yani öldükten sonra akıbetlerinin ne olacağını bilmemeleri veya öldükten sonra sevdiklerini geride bırakacak olmaları ya da mallarını, eşyalarını geride bırakacak olmaları. Aslında bu ölümü bir yokluk görmek de yaşamı, hayatı da anlamsızlaştırıyor, değersizleştiriyor bu anlamda.
Tabii. Yani ahiretin varlığını bilmeden, buradaki hayatın bilinçli bir şekilde bize verildiğini bilmeden, bana göre buradaki hayatı anlamlandırmak mümkün değil. Çünkü bu İnsanın kısa hayatının içini dolduracağı hiçbir şeyde gerçek anlamda anlam olamaz. Yani 100 yıl sonra yok olacak bir bedende, kısa bir süre sonra bizim ölümümüzden sonra yok olacak eserlerde anlamı bulmamız mümkün değil. Başka arzularımız da aslında Allah'ın varlığına atıf yapmadan yerini bulmaz. Nedir? Mesela içimizde ciddi anlamda korkularımızdan kurtulma arzusu var. Yani ölüm karşımızdayken böyle bir ölümle ilgili korkumuz da var. Diğer taraftan baktığımızda evrenin muhteşemliğine karşı kendimiz çok aciziz. Buradan da bir korku duyuyoruz. Yani Allah evreni çok ihtişamlı, bizi çok aciz yaratarak ve içimize de korku hissini vererek bir yerde bizi bir güce, büyük bir güce, bütün her şeye hükmeden bir güce sığınmaya yöneltmiş. Fıtratımıza o konmuş.
Güven duygusu aynı zamanda değil mi hocam?
Yani elbette ki tabii o güven duygusunu duyduğumuzda ancak korkularımızı gideriz. Ama güveneceğimiz güç de ancak her şeye gücü yeten, bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren bir güç varsa o korkularımız giderilmiş olur. Yani kısacası fıtratımıza konmuş korkulardan kurtulma arzusu da ancak Allah'ın varlığını biliyorsak tatmin olur. Ve içimize yine bakalım. İnsanın ciddi anlamda mutlulukla ilgili bir arzusu vardır. Burada işte Pascal ve C.S. Lewis gibi bu konuda analizlerini sevdiğim kimseler var. Diyorlar ki yani prensler, köylüler, devlet başkanları, oradaki hizmetçiler hangi kademeden, gençler, yaşlılar, erkekler, kadınlar, hangi cinsiyetten, hangi ekonomik seviyeden, kimi alırsak alalım, bütün insanların ortak bir şeyi vardır, hepsi mutlu olmak isterler. Ama bu dünyanın içinde de hiçbir şey gerçek anlamda mutluluk arzumuzu, içimizdeki o büyük isteği tatmin etmesi mümkün değil.
Hatta bu konuda yapılan araştırmalar var değil mi? Mutluluk anketi vardı, bahsediyorsunuz siz
evet.
O zaman bundan. Pio araştırma şirketini yaptı. Orada çok ilginç sonuçlar çıkıyordu. Yani her farklı ülkelerde farklı sosyoekonomik şartlarda insanlar üzerine yapılan işte araştırma bir takım sorular soruluyor. Ama insanlar ne kadar evet. mutlusunuz diye sorduklarında ortalama aşağı yukarı aynı.
Tabii o anketlerin gösterdiği şey şöyle ilginç bir şey. Yani aslında dünyadaki ekonomik farklılıklar insanların mutluluğunu etkiliyor da çok az etkiliyor. Yani insanlara genelde sorulduğundan işte ne kadar mutlusunuz şeklinde sorular sorulduğunda 0 ile 10 arası puan vermesi istendiğinde bütün ülkelerdeki notlar 5'in üstünde ama işte 10'un altında. Çoğu ülke 6, 7 şeklinde şıklar işaretliyor. Birçok daha refah seviyesi yüksek ülkelerse 8 gibi işte şıkları işaretliyor. Burada da ben tabii ki şöyle bir sonuca varıyordum. Yani eğer ki bu ekonomik refah açısından da ülkeler arasında biri diğerinin 10 katı daha zenginse, mesela birinin kişi başı milli geliri diyelim 40 bin doların üstünde bu ülkelerden, İsveç gibi diyelim ülkeler de var bunların içinde, diyelim belli ekonomik seviyesi bunlara göre daha düşük, diyelim ki Arnavutluk gibi falan mesela da ülkeler var. Yani aralarındaki ekonomik fark 10 katından fazla olsa da mutlulukları %10 fark ediyor. Yani %20 maksimum diyelim fark ediyor. Bundan da ben şunu diyordum. Yani insanların birçoğu dünyada daha çok güç elde etmek, para elde etmekle mutluluğun geleceğini, refahın gelmesiyle mutluluğun geleceğini sayıyor. Evet, bu bir derece dünyevi bir mutluluk veya haz getiriyor ama getirdiği şey %10-20. Çok ufak bir şey.
Bu anlamda o zaman, acaba insanlar mutluluğu yanlış yerde mi arıyorlar sorusu geliyor hocam akla.
Evet, yani buradan dediğim şeylerden biri şuydu. Yani dünyadaki %10-20 haz artışı için, ki o mutluluk nedir, haz nedir, onlar nasıl tarif edecek burada girmiyorum. Onların tanımları da felsefeciden felsefeciye, kişiden kişiye değişiyor. Bunların bir kısmını özdeşleştirenler var, mutlulukla ayıranlar var. Diyelim ki öbür tanımı kabul etsek bile dünyadaki, yani hazla mutluluğu eşitleyen, yani dünyadaki %10-20'lik bir artış için Allah'ı, dini, hepsini bir kenara bırakıp da bütün her şeyini buna endekslemek mantıklı bir şey değil. Ama benim tabii buradaki asıl söylemek istediğim şey, gerçek anlamda Allah inancı olmadan mantıklılık ve tutarlılığın bir arada olamayacağı. Yani bir insan tutarlı olmadan belki mutlu olabilir. Nedir? Sanki ölmeyecekmiş gibi yaşar, kendini kandırır, mutlu olur. Ama nedir? Bu da bir tutarsızlıktır. Yani insan ölecektir ama ölmeyecekmiş gibi yaşıyor ve düşünüyordur. Ama tutarlıysa, öleceğinin bilincindeyse, bunları apaçık bir şekilde düşünüyorsa, bir insanın dünyada mutluluğu bulması mümkün değil. Niye? Çünkü her an ölüme gidiyor ve her an elindeki her şeyi yitirmeye doğru giden bir varlık olduğunu anlıyor kendisi.
Hocam, şimdi sizin yaptığınız açıklamalardan ve yazılarınızdan ancak Allah varsa ve Allah inancı varsa bir anlamın olacağını ifade ediyorsunuz. Ama belki izleyicilerimizin aklına şu soru gelebilir. Birçok ateist var mesela, Allah inancına sahip değiller. O zaman onlar anlamsız mı yaşıyorlar şeklinde bir soru gelebilir. Acaba farklı şekilde mi anlamlandırıyorlar hayatı veya bir maskeleme gibi bir yöntem mi var? Nasıl bir şey yapıyorlar acaba?
Şimdi Nietzsche gibi bazı filozoflar da insanlar işte Allah'ın varlığını reddettiklerinde ortada birçok temelin kalmayacağını ve insanların nihilizme doğru gideceğini söylemişlerdir. İşte Sartre gibi yine bazı ateist filozoflar insanların kendi kendine bir şeyler oluşturması gerektiğini, işte anlamı bulması gerektiği gibi şeyler ifade etmişlerdir. Ama olay şu burada. Eğer ki evrenin ve insanın baştan bir burada olmasının anlamı yoksa, bundan sonra sizin kendi kendinize oluşturacağınız suni her şey bir illüzyondur. Gerçek anlamda hayatın anlamı olamaz. Çünkü baştan her şey anlamsız bir şekilde buradadır. Tesadüfen burada olmuştur. Ve sadece bu dünyanın içiyledir bir insanın inşa edebileceği, koyabileceği şeyler. Çünkü gücü ölümden sonrasına yetmemektedir. Onlar da hiçbir zaman için gerçek anlamda bir anlam olamaz. Bu dünya içiyle sınırlı üretimler. Kısacası ateistler anlamı kendi oluşturduklarında, kendi dünyada yaptıkları eserlerde aramaları mümkün ve büyük bir kısmı da benim gördüğüm kadarıyla bir anlam arayışı yerinde bir gafletle, yani ölümü ve diğer şeyleri düşünmeyerek daha çok haz elde ederek böylece, yani yaşam şeklinde bir tarz benimsemiş vaziyetteler. Ama bu da bana göre gerçek bir anlama karşılık gelecek bir şey değil.
Dawkins'in kitabında bir bölüm vardı hocam. Hatırlarsınız işte içinde yaşadığımız evren diyor. Özünde aslında anlam olmayan, amaç olmayan, iyinin olmadığı, aslında başıboş bir evrenden bekleyebileceğimiz her türlü kör talihsizin olduğu bir evrenden ibarettir şeklinde bir açıklaması vardı. Aslında bu da tam sizin ifade ettiğiniz gibi yani anlamlandırma noktasında zaten evrenin başlangıcında bir anlamı yoksa sürecinde de bir anlamın olmasının beklenmediğini ifade ediyor herhalde.
Evet, yani Dawkins'in dedikleri işte o dedikleri Nietzsche'nin dedikleriyle de uyumlu. Yani.
Hocam biraz da doğru kavramından bahsedelim evet. İsterseniz. Yani çünkü doğru kavramı biliyorsunuz hem bilimde hem felsefede çok kullandığımız bir kavram. Hatta bilimin de felsefenin de bu kavram olmadan anlamı olamayacağını belki söylememiz mümkündür bu anlamda. Neden ancak Allah varsa doğru vardır diyorsunuz kitabınızda?
Şimdi bu işin doğrusu Allah'ın varlığını anlamadan doğru kavramın olamayacağını anlamak anlamdan daha zor. Çünkü bazı ateist filozoflar bile Allah'ı bir kenara bıraktığımızda anlamsızlığa gidileceğini anlamışlar. Fakat doğru kavramını anlamakta daha da çok sıkıntı çekilmiş. Burada birkaç tane şeye dikkat çekmemiz lazım böyle. Şimdi biz doğru ve yanlış kavramını kullanmadan herhangi bir bilgiye sahip olamayız. Yani doğru ve yanlış kavramları bizim için çok temeldir. Bizim yani dünya hakkındaki basit bilgilerimiz bile bu kavram olmadan olamaz. Aynı zamanda bilimsel faaliyet de bundan olamaz. Mesela Emre Hocam sen şu anda karşımda oturuyorsun. Değil mi? Sandalyede oturuyorsun. Şimdi sandalye kelimesinin benim için bir anlamı olmasa ben o anda farkında olup olmayayım. Sandalye hakkında şu değerlendirmeyi yapmama bağlıdır. Yani sandalye üzerine oturulan bir şeydir. Bu doğrudur. Fakat sandalye yenilen bir şeydir ifadesi yanlıştır. Eğer ki ben sandalye hakkında böyle bir değerlendirme yapamıyorsam sandalyenin benim için bir anlamı yoktur. O zaman Emre sandalyede oturuyor şeklinde bir cümleyi alayım. Mesela bu cümlenin de doğru veya yanlış olduğu ile ilgili bir değerlendirme yapamam sandalye.
Bir sandalyenin ne olduğunu tanımlamıyoruz.
Veyahut da böyle diyelim bazı atomik diyebileceğimiz cümleler alalım. İşte Emre sandalyede oturuyor. Ben şu anda Emre ile konuşuyorum. Bu cümlenin mesela ben şu anda senin sandalyede oturduğun doğru, benim seninle konuştuğum doğru olduğunu düşünüyorum. Ama Caner şu anda basketbol oynuyor. Emre Bodrum'da yüzüyor şeklindeki cümlenin yanlış olduğunu düşünebiliyorum değil mi? Aslında farkında olalım veya olmayalım ister kelimelerimiz ister cümlelerimizin anlamlı olabilmesi doğru veya yanlış kavramlarına zihnimizin sahip olmasına bağlı. Fakat yani bizim için bu kadar temel bir şey olmasına karşı doğru ve yanlış kavramları birçok insan hayatı boyunca doğru ve yanlış kavramlarını üzerine düşünmemiştir. Hatta ve hatta tabii birçok insanın içine bence felsefecileri ve bilim insanlarının da birçoğunu, hele bilim insanların bayağı bir kısmını ben bugüne kadar bu kavram üzerine hiç düşünmediklerini gördüm. Bu kavramlar üzerine konuşurken. Bir de şimdi şuna dikkat edelim. Doğru ve yanlış diye evrende bir şey var mı? Maddede. Şimdi aslında dikkat edersek evrende herhangi bir şeyde doğru veya yanlış olabilecek hiçbir şey yok. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir jeolog yer tabakalarıyla ilgili bir derecelendirme yapıyor. Diyor ki falanca tabaka işte bundan 9-10 tabaka var o tabakaları diyor. İşte diyelim ki şu tabaka bilmem kaç milyon yıl öncesine hitap ediyor. Bir değerlendirme yapıyor. Fakat diyelim aradaki tabakalardan bir tanesi yok olursa bu değerlendirmesi yanlış olacak. Aradaki tabakalardan bir tanesi diyelim ki bir şekilde yok oluyor. Diyelim ki bir bakteri türü zarar veriyor gibi bir hayali bir şey kuralım veya bambaşka bir sebepten. Oradaki tabakalar diyelim 9 tabaka varken üst üste gelmiş onlardan bir tanesinin yaşını bu şekilde tespit ediyorken diyelim ki 8 tane tabaka olmuş olsun bir tanesi yok olsun. Bu yüzden yaptığı değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünelim o jeoloğun. Ne deriz? Jeolog yanlıştı deriz. Peki şöyle bir şeyi düşünebilir miyiz? Tabakalar yanlıştı. Tabakalar yanlış diye düşünmüyor. Çünkü maddenin bizatihi kendisi doğru veya yanlış olmaz. Mesela bu masanın yanlış olduğunu, bu çay bardağının yanlış olduğunu düşünemeyiz. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Doğru ve yanlış kavramları baktığımız, bizim gördüğümüz evrende hiçbir şeye karşılık gelmez. Gözle gördüğümüz herhangi bir fenomende doğru veya yanlış diye bir şey yoktur. Kulakla işittiğimiz, elle dokunduğumuz herhangi bir şey de değildir. Sadece ve sadece, bakın buraya dikkat edin. Sadece ve sadece doğru ve yanlış zihinseldir. Peki buradan da şunu yani bir yerde şuraya gelmemiz gerekiyor. Yani
bilinçli bir varlığa ihtiyacımız var tabii. Bu anlamda.
Yani herhangi bir elektronun diğer elektron için mesela doğru olması şeklinde bir şey olabilecek uç seviyede bir saçmalıktır. diyebiliriz. Yani maddenin bir parçacığı için diğer bir parçacığı doğru veya yanlış şeklinde olmaz. Sadece zihinsel bir değerlendirme olarak biz doğru ve yanlıştan bahsedebiliriz. Kısacası bizim bilimi, bazıları bilim hep deneyden gözlemden geliyor diyorlar ya. Evet, bilim deney ve gözlem olmadan olmaz. Ama eğer ki deney ve gözlem maddesini değerlendirirken zihnimizdeki unsurlar işin içine girmezse, mesela en basit doğru yanlış kavramı zihnimizde başka unsurlar da var. İşin içine girmediği an aslında ne bilim ne güncel akıl yürütmelerimizdeki hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Ve ona o doğruluk yanlışı, yani mantığın en temel öğeleri olan doğru yanlışı, ki Frege de bunu der. Mantığın en temel öğeleri doğru ve yanlıştır der. Tamamen zihinden gelmektedir. Buradaki tabii ki şunu düşüneceğiz. Yani evreni sırf bir materyalist bakış açısıyla baktığımızda farklı şekilde uçuşan atomlar var. Ve bizim insan bedeni, diğer canlılar dediğim şey atomların belli şekilde bir yerde toplanmasından ibaret. İnsan vücudu veya hayvanlar veyahut da işte güneş sistemimiz veya benzer sistemler. Bunun için de doğruluğun, doğru ve yanlış kavramının güvenilir olduğunu temellendirebilecek hiçbir şey yok. O yüzden ki mesela bazı ünlü ateist, eleyici materyalistler, Churchland'ler gibi, karı koca Churchland'ler gibi doğru ve yanlış kavramının olmadığı bir anlayışa hazır olmamız gerektiğini söylemişlerdi. Aslında onlar da bunu söylerken tabii biri de onlara gelip de sorsaydı, deseydi senin bu cümleni sen nasıl şu anda söylüyorsun? Değil mi? Sen bu cümleni söylerken doğru yanlış kavramı olmadığı bir şey hazır olmamız gerektiği cümlesini bile anlamlı şekilde söyleyebilmek, yani herhangi bir cümleyi anlamlı şekilde söyleyebilmek bile doğru ve yanlış kavramını baştan farz ediyor. Yani doğru ve yanlış kavramlarını farz ederek baştan söylenen bir cümleyle doğru ve yanlış kavramlarını kenara itmeye çalışmak da ayrıca bir saçmalık gözüküyor. Hocam, şimdi ama şunu yakalayalım. İslam açısından evrenin temeli bir akıldır. Üst seviyede bir akıldır. Yani her şeyi bilen, ona göre bazı şeylerin doğru yanlış olduğu bilinçli gayeleri olan bir şeydir. Tek tanrılı dinlerin bu şeması altında zihnimizde çıkan veya doğru kavramına güvenmemiz için ciddi bir temel var. Birincisi bunu yakalamamız lazım. İkincisi bir de şöyle bir şey var. Klasik tarif, bir materyalist ateistin tarifi doğru ile ilgili de klasik bir materyalist ateist olayı şöyle tarif edecektir. Evrim süreciyle insanlar ortaya çıktılar. İnsanların zihninde de doğru ve yanlış kavramları ortaya çıktı. Doğal seleksiyon bunları bir şekilde seçti. Demek ki onların yaşamına katkıda bulunuyor diyecek. Güzel, ben zaten her zaman şunu söylüyorum. Yani bir Müslümanın Allah'ın planlaması olan bir evrim süreciyle hiçbir sorunu olamaz. Çünkü nedir? Allah bir şekilde yaratmış. Kur'an'da nasıl yarattığını düşünmüyor. Biliminde de evrimle ilgili ciddi deliller varsa evrimi kabul etmek için en ufacık bir soru çık. Ama Allah'ın planladığı bir süreç olarak evrim. Burada her şey bir tek doğal seleksiyonun seçmesiyle izah edilmek zorunda
değil. Sonra tesadüfi diyelim, doğal seleksiyon sürecinin doğruyu bulmak gibi bir mekanizması var mı? Zaten böyle bir mekanizması yok. Güçlü olan ayakta bırakmak gibi bir mekanizması var. Güçlü olmak da haklı olmak veya doğru olmak demek değil.
Tabii ki. Burası bence dediğin nokta çok önemli. Bir de şunu diyelim. Doğal seleksiyonla da yine doğru yanlış kavramının ortaya çıkmasında din açısından onda da bir sorun yok. Ama din açısından doğal seleksiyon bir şeyler sebebiyet veriyorsa dahi o Allah'ın işlettiği bir doğal seleksiyon olacağı için salt bu dünyada insanın yaşaması için işleyen bir doğal seleksiyondan farklıdır bu doğal seleksiyon anlayışı. Şimdi materyalist çerçevede dediğin gibi doğal seleksiyon materyalist çerçevede niye çalışıyor? Sadece bu dünyada yaşayanı seçmek için. Yani doğal seleksiyon bu dünyada yaşamaya uygun olanı ve kendi genetik yapısını başkalarına aktaracak olanı sadece ve sadece seçer. Materyalist evrim teorisi anlayışında hiçbir şekilde doğal seleksiyon belli şekildeki aklı olan insanları doğru akıl yürütmeler yapmaları için onları seçeceğinle ilgili bir açıklamayı materyalist evrimin içine sokamazsınız. Niye? Salt yaşam ve salt genetiği aktarmak baştan dediğiniz gibi resimde var. Hiçbir şekilde doğruyu bulmak için çalışan bir akıl ortaya çıkarmak doğal seleksiyonun şeyi değil. Peki o zaman bu tabloda doğal seleksiyon böyle çalışıyorsa bir materyalist ateiste göre şu andaki insanların aklı da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Yani hiçbir şekildeki aklın ortaya çıkış amacı doğruyu bulmak değildir. Peki o zaman bir materyalist kendi aklını da böyle bir ateist olduğunu kabul edecektir. Kendi aklının böyle olduğunu kabul ediyorsa materyalist ateizmin doğru olduğunu nasıl iddia edebilir? Değil mi? Veyahut da evrim teorisinin doğru olduğunu nasıl iddia edebilir bir materyalist ateist? Çünkü zihnindeki doğru ve yanlış şeklindeki akli değerlendirmelerin ortaya çıkması doğru veya yanlışı bulmak için değil ki, sadece yaşamak içindir. Bunları bulmak için olmayan bir zihinle bunlara ulaşabildiğini söylemesi baştan aslında insanın akıl yürütmelerini güvenli olmayan bir yere doğru sürüklemektedir. Oysa İslami bakışta Allah insanın aklını ortaya çıkarmak için hangi metodu kullanıyorsa kullansın. Evrim teorisi, doğal seleksiyon, hangi mekanizmayı kullanırsa kullansın. Bir yerde insan aklının ortaya çıkışının sebeplerinden bir tanesi Allah'ı bilmek, Allah'ı da nasıl bilecek insan? Evrendeki Allah'ın sanatlarıyla, gücünü, kudretini sergilemesiyle bilecek. O zaman insanın aklının verilmesinin önemli sebeplerinden biri bunları anlamak. Yani doğruyu anlamak.
Zaten Allah varsa en başta da bilinç ve amaç açılmaz olarak ortaya çıkıyor.
Yani Allah kendisinde de olan işte doğru yanlış şeklinde değerlendirmeler yapabilme kabiliyetinin çok daha düşük bir seviyede olsa da insana veriyor ki insan Allah'ın kudret ve sanatını anlayabilsin. Bu sayede Allah'ın varlığını anlayabilsin, ahireti anlayabilsin. Bu paradigmanın içinde bizim akla ve aklın doğru veya yanlışla ilgili değerlendirmelerine güvenmemiz için bir temel varken, materyalist ateist paradigmanın içerisinde aklın doğruyu bulmasına güvenmemiz için hiçbir sebep yok. En azından şunu düşünün, bakın. Materyalist ateist çerçevede sonuçta bizim hareketlerimiz neden dolayıdır? Beynimizdeki nöronların belli şekilde bizi hareket ettirmesinden dolayıdır. Peki bu nöronları beyindeki ne seçiyor? Tamamen yaşamak için çalışan bir doğal seleksiyon mekanizması. Ne yani nöronların seçilmesi nedir? Diyelim ki beyindeki belli bir kimyasal yapının belli bir şekilde olması gibi bir şey. Fakat belli bir kimyasal yapının belli şekilde olması gibi bir şey veya bir kimyasal yapının diğerle bileşik yapması gibi bir durum. Hiçbir şekilde doğru veya yanlışa karşılık geldiği düşünemez ki. Birazcık kendi aklına bakan bir kimsenin bir şeyin doğru olmasıyla ilgili iddianın herhangi bir kimyasal molekülün belli bir şekilde olup olmamasından temelden farklı olduğunu anlıyor. Eğer ki zaten tamamen onun gibiyse doğru kavramının içi işte materyalist ateistlerin dediği gibi boştur. Ha, bu şekilde gidersek işte Allah'ı inkar eden için doğru kavramının temeli kalmaz. Doğru kavramın temeli kalmayınca en basit cümlelerimizin de bilimin de hiçbirinin temeli kalmaz.
Hocam beyindeki nöronlardan veya kimyasal etkileşimlerden dolayı bir takım eylemlerimizi gerçekleştiriyorsak bu noktada insan aslında ahlaki sorumluluğu da ortadan kalkmış oluyor. Buradan iyi kavramına geçelim isterseniz. Çünkü
evet.
Yani ahlakla da ilişkili bir şey. Az önce söylediğiniz hani o materyalist ateist evrimsel süreçle ilgili açıklamalarda herhangi bir doğru tespit etmek mümkün değil. Yani doğruyu bulmak gibi amacı yok doğal seleksiyonun ama aynı zamanda iyi bulmak gibi amacı da yok. Ve dolayısıyla ahlakı temellendirme noktasında da burada bir sıkıntı çıkıyor karşımıza.
Evet.
Şimdi siz hocam kitabınızda yine ahlak alanı iyi olmadan düşünülemez. Bu biliyorsunuz vurguladığınız bir şey. Sizce bir ateist de ahlaklı olamaz mı? Bu soru akla geliyor. Açıkçası muhtemelen birçok izleyicimizin de aklına geliyordur. Çünkü biz biliyoruz ki çevremizde bazı ateist tanıdığımız insanlar ve gayet ahlaklı insanlar bunlar. Yani
tabii
toplum içerisinde yaşarken gayet ahlaklı olarak yaşıyorlar. Eğer durum böyleyse bunu Allah'a bağlamanızın arkasında ne var? Biraz bunu anlamaya çalışalım.
Evet.
Çünkü bu genelde hep yanlış anlaşılan bir konu. Yani eğer ki işte bir insan Allah'a inanmıyorsa ahlaksız deniyor gibi zannediliyor. Ama aslında böyle bir derdimiz yok. Felsefi olarak bunu nasıl temellendiriyor?
Şimdi ancak Allah varsa anlam vardır. Ancak Allah varsa doğru vardır anlatmaya çalıştık. Şimdi ancak Allah varsa iyi vardır. Ki iyi ahlakın temeli olduğuna göre ancak Allah varsa ahlaki yapının objektif bir temeli vardır şeklindeki İddiamıza gelelim. Şimdi iyi ve kötü şeklindeki bir şeyi değerlendirmek ahlakın temelini oluşturuyor. Yani mesela diyoruz ki küçük çocuklara işkence yapmak kötüdür. Sırpların masum boşnakları kamplarda yaptığı işkenceler kötüdür. Diğer taraftan diyelim ki masumları işkenceden kurtarmak iyidir. Fakirlere yardım etmek iyidir şeklinde değerlendirmelerimiz olmasa, yani iyi kötü ile ilgili bu değerlendirmelerimiz olmasa ahlaki bir değerlendirme mümkün olmazdı. Bu ahlaki değerlendirmeleri bir tek inanan Müslümanlar veya tek Tanrı'ya inananlar mı yapıyor? Yoksa ateistler de yapabilir. Pek görüyoruz ki pekala ateistler de bunlar iyi kötü diyebiliyorlar. Kısacası ateistler de inananlar kadar ahlaklı olabilir. Kimi zaman inananlardan daha çok bile ahlaklı olabilir. Peki o zaman biz neden ancak Allah varsa iyi vardır diyoruz?
Ya da burada şöyle bizim kastımız, bir insan Allah'a inanmasına rağmen ahlaksız da olabiliyor. Onu da örneklerini görebiliyoruz. Tabii. Yani mesele aslında Allah'a inanıp inanmama değil, bunu temellendirmeyi anlatmaya çalışıyoruz.
Bizim demek istediğimiz ancak Allah'a inanıldığında iyi kavramının, yani ahlaki eylemin mantıksal bir temeli olur. Bazı şeyler mantıksal temeli olmadan da pratik hayatta gerçekleştirilebilir. Ve bunun niye gerçekleştirilebildiğini de aslında bence gayet iyi anlıyoruz. Neydi? Özellikle son 20-30 yılda psikoloji alanındaki deneyler bize şunu gösterdi. Doğuştan insanların içinde ahlaki sistemleri öğrenecek bir altyapı var. Ahlakla ilgili bir temelle geliyoruz. Bu nereden anlaşılıyor? İşte bir günlük çocukların üzerinde deneyler yapılıyor. Daha bir günlük yeni doğmuş çocuk empati özelliği olduğu psikolojik deneylerle gösterilebiliyor. Veya konuşma çağı öncesindeki çocuklara işte kuklalar seyrettiriliyor. Kuklaların içinde yardımcı kuklalarla başkalarına mızıkçılık yapan kuklaları ayırt edebiliyor çocuklar. Bu deneylerin evvelden de anlattık, detayına girmek istemiyorum. Ama bunun bizi götürdüğü yerlerden biri şu: doğuştan insanlar ahlaki bir sistemi kavrayacak bir altyapıyla geliyorlar. Ve felsefeyle ilgilenen bir kimse şunu çok iyi anlayacaktır. İyi veya kötü gibi kavramlar temel kavramlardır. Yani nasıl ki kırmızı renk temel bir kavramdır. Temel kavramdan kastım burada şu: başka bir şey üzerinden tarif edilemeyen bir kavramdır. Yani biz kırmızıyı ancak işte göstermek de bu kırmızıdır deriz. Yani kırmızıyı herhangi başka bir şey üzerinden tarif etmeyiz. Yani kırmızının altında bir dalga boyutu vardır, işte ondan dolayı kırmızı olduğunu, renk skalasındaki yerini falan filan söyleyebiliriz. Ama bizim için bizatihi kırmızı başka bir şey üzerinden tarif edilen bir şey değildir. Yani bize başka bir dalga boyunda da bir şey kırmızı olarak gözükse bizim kırmızı diyeceğimiz o olurdu. Yani arkasındaki fiziki yapıyı bununla ayırt etmiyorum. Ama zihin açısından kırmızı temel başka bir şey üzerinden tarif edilemeyen bir kavramdır. İyi düşünüldüğünde şunu da görürüz: İyi veya kötü gibi ahlaki kavramlar aslında çok komplikeler. Fakat başka bir şey üzerinden tarif edilemiyorlar. Bunlar üzerine dikkatli bir analiz bize şunu gösteriyor: doğuştan zihnimiz aslında iyi kötü değerlendirmesini yapabilecek şekilde olduğu içindir ki çok küçük yaştan itibaren çok sıradan zekalı insanlar bile bu çok komplike ahlaki kavramları kullanarak ahlaki yargılarda bulunup etraflarındaki ahlaki sistemi edinebiliyorlar. Ama kim bu? Dikkat edin, Müslümanlar değil sadece. Ateistler ya da Hristiyanlar. Niye? Çünkü Allah sadece Müslümanların içine fıtratta ahlaki değerlendirmeler yapma özelliğini vermemiş. Bütün insanlara vermiş. Zaten 30. sure, Rum suresi 30. ayetinde fıtratla ilgili derken Allah insanları fıtrat yarattığı fıtrata dikkat çekiliyor. Fakat insanların çoğunun onun özelliklerinden habersiz olduğunu söylüyor. Ama buna rağmen insanlara Allah belli bir fıtrat veriyor. Müslüman olunca bir anda iç yapısına verdiği bir şey değil fıtrat sadece. Ha, bu da şunu gösteriyor: bütün insanların paylaştığı insan olmadan dolayı ortak bir yapı var. Ha, burada da biz bu ahlaki deneyler, ahlak alanında yapılan psikolojik deneylerle gördüğümüz şeylerden biri, bütün insanlarda bu ahlakla ilgili temel var. Bundan dolayıdır ki ateistler de ahlaklı olabiliyor. Fakat şu var: diyelim ki siz zihninizde doğan bu şeyden dolayı ahlaklı oluyorsunuz. Etrafınızdaki ahlaki sistemden dolayı ahlaki değerlendirmeler yapıp iyi davranışta bulunuyorsunuz veya kötü davranışta bulunuyorsunuz. Ama bir soru daha var: bunun temeli nedir? Mesela Edward Wilson var.
Burada herhangi bir davranışınızı iyi veya kötü olarak tanımlamayı gerekli kılacak altyapı nedir? Değil mi? Bu da sorulabilir herhalde hocam.
Tabii ki.
Yani iyi ve kötü yoksa eğer ki evrende boşluk varsa, bir davranış iyi diyeni kötü olan şey nedir?
Tabii o deminki dediğimiz doğru ve yanlışla ilgili şey gibi, iyi ve kötü de tamamen dikkat edelim zihinseldir. Birçok kimse buna dikkat etsin. Çok...
Maddede doğru olmadığı gibi iyi de yok.
İyi de yok. Yani şöyle düşünelim: bir materyalist bakış açısından diyelim ki bir boşnaklara kampta işkence eden bir Sırplar var. Şimdi Sırpların boşnağa işkence etmesi bir çok materyalist bir bakış açısından baksak, dünyada nedir? Sırp dediğimiz bir şey atomların belli bir şekilde buluşmasından oluşan bir bedendir. Müslüman dediğimizde yine atomların belli şekilde buluşmasından oluşan bir bedendir. Bunun bunu işkence edip canını acıtmasından kasıt bu madde yanının buna belli bir işte darbe falan vurması veyahut da bunun beynindeki nöronlarda acı ile ilgili bir his damarlarını harekete geçirmesi tarzı bir şeydir. Ama bu tabloda dikkat edin, bu kadar buradaki her bir insanın diyelim işkence yapmasıyla ilgili her tabloyu tarifinizde anlattığınız şey sadece işte nöronların sinyal vermesi, bir atom yanını belli kimseye vurması, onun bedenindeki gerekirse belli bir parçanın kopması, biyolojiyi de fizikle beraber kullansanız dahi hep tanımlar budur. Yani materyalist açıklamanın içinde ne kadar ararsanız alın bu kötüdür ve olmamalıdır, yapılmamalıdır. İşte mesela böyle bir insan onu elinden kurtarmak iyidir. Anlatacağınız bir kavramı bulamazsınız.
Hocam,
bu sadece ve sadece zihinden gelen bir kavramdır. Yani dış dünyaya baktığımızda gözle gözlemleyebildiğimiz bir kavram değildir.
Bu fizikte hocam standart modele uygun temel parçacık tablosu var biliyorsunuz. İşte aslında evrendeki her şeyin bu temel parçacıklardan oluştuğunu biz biliyoruz. Bilim bize bunu söylüyor. Ama bu parçacıkların farklı şekilde sıralanmasıyla işte güneş, yıldızlar, ay işte ne bileyim herhangi bir şey oluşuyor. Önümüzdeki kitap veya ışık oluşuyor ama bu parçacıkları nasıl sıralarsak iyi veya nasıl sıralarsak kötü oluşur şeklinde bir açıklama yapmamız tabii mümkün hale gelmiyor. Çünkü bunlar aslında maddeye aşkın kavramlar.
Tabii ki. Yani fiziğin anlattığı tabloda güneşin içindeki tepkimeler, işte hidrojen helyuma dönüşmesi şekliyle güneşin ayakta durması tarzındaki açıklamalardan bir insanın bir işkence yapmasının açıklamasının hiçbir farklılığı yok salt fiziğin içinde kaldığınızda. Biyolojiye geçerseniz de yok. Yani bir canlının bir canlıyı işkence yapması veyahut da bir canlının bir canlıyı öldürmesi ahlaki açıdan biyolojide bunun yapılmaması gerekli bir eylem olduğu söylenemez. Ancak biz ahlakı var olan fizik, kimya ve biyoloji bilgimizle birleştirdiğimiz zaman böyle bir iddiada bulunabiliriz. Ahlakı işin içine katmadığımızda ki ahlak da nereden? Zihinden gelen bir kavramdır. Şimdi buradaki önemli olan şey şu. Ahlak zihinden gelen bir kavram. Evrende gözle gözlemlenebilen bir kavram değil. Birçok kimsenin işaret ettiği gibi evrimle de ahlak kavramı oluşabilir. Ama yine Edward Wilson'ın dikkat çektiği gibi evrimle ahlakın ortaya çıktığını söylenebilir. Ama evrimle ahlak temellendirilemez. Yani bir şeyin nasıl ortaya çıktığını söylenmesi ayrı bir şeydir. Diyelim ki evrimsel mekanizmayla, diyelim ki ayna nöronları çıktı, empati çıktı, belli şekilde ahlaka hizmet etmiş olsun. Bana göre bu hiç sorun değil. Fakat bu neden bir şeyin yapmanın iyi veya kötü olduğuna mantıksal temel sağlamaz. Kısacası psikolojinin bize gösterdiği doğuştan yapılar, işte evrimle ilgili anlatımlar, şunlar bunlar, ahlakın neden olduğunu açıklasa da neden ahlaki iyinin yapılması gerektiğinin bir mantıksal temeli olamaz. Ama burada şu var. Din burada bambaşka bir gaye sunuyor. Çünkü dine göre zaten insanın içindeki o evrende güzelle karşılık gelen bir şey yoktur. Güzelin tanımını bazıları işte ölçülülük, amaca yöneliklik üzerinden işte Aristo gibi veya başka felsefeciler yapmaya çalışmışlar ama neyin üzerinden tarif edersek edelim yani bir şey ne zaman güzel diyeceğimizi gerçek anlamda tam olarak güzeli kuşatıcı bir açıklama yok. Ama buna karşılık çok küçük yaştan beri yani güzel kavramı da aslında çok komplike bir kavram. Ve güzel nedir dediğimizde çok rahat anlıyoruz. Farklı farklı kültürdeki insanlar güzel kavramını çok rahat anlıyorlar. Felsefi açıdan çok zor bir kavram ama insanlar çok rahat anlıyorlar. Ve insanların farklı kültürlerde farklı güzellik anlayışları da var. Yani bir kültürde müzikte beğenilen bir şey başka bir kültürde beğenilmiyor. Bir yerdeki sanatsal olarak değerli gözüken bir şey diğerinde mesela değersiz gözükebiliyor. Fakat insanların güzelle ilgili değerlendirmelerinde yüksek bir subjektiflik var ama bütün ayrı kabilelerde antropolojik çalışmalarda şunu gösteriyor. Bu kadar güzel değerlendirmesinde farklılıklar olmakla beraber her birinde güzelle ilgili bir değerlendirme. Yani bizatihi güzel kavramı subjektif değil. Bütün insanlığı kapsayan yani sağlıklı her insanın zihninde bir güzelle ilgili değerlendirme var. Güzelle ilgili yaptığı değerlendirmeler farklı olabilir. Ama güzelle ilgili değerlendirme yapmanın bizatihi kendisi insanın doğuştan gelen bir özelliği diyoruz burada. Çünkü nedir? Gözlenen bir evrende olan bir şey değil, şudur diye gösterebileceğimiz. Ona rağmen her insan çok rahat bir şekilde bu değerlendirmeyi yapıyor ve kavramın kendisine baktığımızda tarifi çok zor bir kavram. Bütün bunları birleştirdiğimizde insan zihninde doğuştan gelen bir kavram olduğuna bunun da neticesine varabiliriz. Peki güzel üzerine düşündüğümüzde ne? Yani güzeli tamam başka bir şey üzerinden tarif etmiyoruz da güzelin özelliği ne dediğimizde aşağı yukarı herkes şunda mutabıktır. Güzel, çekici olan ve kendi içinde değerli olan ifade ediyor. Bir şey güzeldir demek aslında bu değerlidir. Bu bir yandan çekicidir, değerlidir şeklinde bir iddiayı bulunduruyor. Peki şunu diyelim. Bir evrende herhangi bir şeyin atomların belli bir şekilde birleşmesini, başka türlü birleşmesini üstün kılacak herhangi bir şey var mı? Aslında yok. Yani atomlar burada belli şekilde birleşmiş. Bir sanatçı diyelim ki müzik yaptığında veyahut da oradaki atomlar güneşin içindeki hidrojenler, helyumlar olarak değil de kuşun bedeninde daha sonra işte ne bileyim karbon, oksijen diğer atomlarla birleşik şekilde karşımıza çıktığında öbürünün değil de bunun daha güzel olduğunu veyahut da ne bileyim bunun güzel olduğunu bizatihi, yani çekici olduğunu, değerli olduğunu neyle temellendirebiliriz ki? Aslında yani temellendirebileceğimiz şey yok. Çünkü maddi doğa kendi kendine var. Ve materyalist bakış açısında maddi doğa herhangi bir şeye karşı ilgisiz. Yani çünkü kendi içinde bilinç yok ki herhangi bir şeye ilgili olsun veya irade yok ki. Ortaya çıkarttığı herhangi bir ürünün anlamlı veya değerli olduğunu söyleyebilecek bir şey de yok içinde irade olduğu
için. Yani biz çek kendi güzelliğinin farkında değil.
Tabii.
Bu anlamda baktığımızda.
Fakat yani güzellik aslında yani materyalist bir bakışla baktığımızda insanların zihninin ortaya çıkarttığı uydurma bir kavramdan başka bir şey olmaz bir materyalist bakış açısından. Hiçbir şekilde güzeli temellendiremiyor. Çünkü evrende bir şeyin anlamlı ve değerli olduğunu söyleyebileceğimiz bir altı yapıyor. Fakat Allah'ın varlığını kabul ettiğimizde hemen şunu görüyoruz. Evren bizatihi kendisi değerli. Ve evrenin içinde ortaya çıkan insanların seslerinden, kuşların seslerine, kuşların o görüntüsünden, yıldızların görüntülerine kadar, estetik, evrenin içinde ortaya çıkan fenomenlerin hepsi de Allah'ın sanatı olduğu için değerli. Niye? Çünkü bunları yaratan Allah. Ne dedik? Güzellikle ilgili fenomeni incelediğimiz en temel özelliği, kendi içinde değerli olması ve çekici olması. Yani farklı kültürlerde farklı güzeller olabilir ama her güzellikle ilgili tarif o güzel denilen şeyin çekici ve değerli olduğu iddiasının içinde çalışır.
Hocam tam zıt olarak çirkinlikle ilgili de aslında aynı şeyi söyleyebiliriz.
Bunu tabii güzelliğin tersi olduğu için yani güzellikte sahip olan özelliklere sahip olmayan şey otomatikman çirkin oluyor.
Yani bir şeyin çirkin olması için de aslında maddenin bizatihi kendisine de olmadığına göre bu. Yine aslında bilinçli bir değerlendirmeye gerekli oluyor.
Tabii o da yani güzellik gibi çirkinlik, iyilik gibi kötülük, doğru gibi yanlış kavramı da ancak zihinle ilgili kavramlar ve biraz da diğerine bağlı kavramlar. Yani güzelliği güzel yapan hallerin olmaması, doğrunun sahip olduğu özelliklerin olmaması veya iyinin tersi, yani bunu nasıl tarif edeceği, tersinden mi birinin yokluk halinden mi tarif edileceği de ayrıca düşünülebilir. Ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların zıttı olan kavramlar da tamamen zihinsel. Onlar da evrende bir fenomenin ben sadece çıkartılabilecek kavramlar değil bir zihnin olmadığını düşünsek. Kısacası Allah'ın varlığını anladığımızda hemen şunu anlıyoruz. Bizatihi evrenin kendisi değerli. Ama gerçek anlamda objektif değerli. İnsan zihninin uydurduğu bir değer bu. Niye? Çünkü bilinçli bir şekilde yaratılmış üstün bir güç kudretin eseri. O zaman güzel kavramının oluşması da nedir? Biz aslında Allah'ın yarattıklarını değerlendirirken Allah'ın yarattıklarının değerli olduğunu anlamamız için verilmiş bir kavram güzel. Şeklinde düşündüğümüzde bu paradigmada güzel sadece tesadüfen evrende ortaya çıkmış zihnin bir illüzyonu değil. Materyalist çerçevede zihnin bir illüzyonudur güzel. Bizim bir şeye atfettiğimiz. Değerli illüzyon derler, değersiz ama sonuçta illüzyondur.
Hocam dikkat ederseniz siz bilimle de ilgilendiğiniz için mesela tarihte de günümüzde de birçok bilim insanı bilim yaparken evrendeki estetiğe, güzelliğe, işte matematiğin evrene uyarlanabilir olmasına, uygulanabilir olmasına, doğa yasalarındaki o çekiciliğe, güzelliğe hep vurgu yapıyor. Estetiğe vurgu yapıyor. Yani başıboş bir evrende, Allah'ın olmadığı aşağı bir evrende aslında bunların beklenmemesi gerekiyor. Yani kaos beklenir, bozgun beklenir, bozukluk beklenir, belki çirkinlik beklenir ki bu kavramların kendisi de olmayacaktır zaten ama yani Allah yaratırken hani muhteşem bir sanatçı olarak her şeyde estetik güzellik üzerine var ediyor. Ve bence, bu da aslında o bilinç sahibi insanı kendisine hayran bıraktırıyor.
Bütün sanatlar, bütün insanların estetik yapımları düşünün mesela güzel kavramına dayanır. Yani bana göre güzelin, böyle bir kavramın varlığı ve ortaya çıkması bile Allah'ın güç ve kudretine ve Allah'ın yarattıklarınla güzelliği ilişkilendirmemiz gerektiğine tek başına delildir. Eğer ki bu kavram üzerine düşünülürse.
İnsanların çoğunun buradaki önemli yanılgılarından biri şu oluyor. İnsanlar hayatlarında bir kere bile birçok kimse demin dediğimiz gibi doğru veya yanlış olma üzerine düşünmediği gibi güzel kavramı üzerine de düşünmemiş oluyor. Nasıl oluyor da bu kavram ortaya çıktı? Bu kavramın kökeni nedir? Gibi en temel bir soru üzerine düşünmemiş oluyor. Yani en güzel şekilde resim yapan ressamların birçoğu da bu güzel kavramı nereden çıktı diye düşünmüyor. Veya renkler nasıl bu evrende ortaya çıktı. Yani evrende neden böyle bir potansiyel var? Hem bu kadar sanatı, renkliliği ortaya çıkartan hem de ayrıca güzel kavramıyla bunları değerlendirmemizi anlamlı kılan.
Hocam şimdi biz programın başından beri işte doğru, iyi, güzel kavramlarından bahsettik ve bu özellikle işte güzel estetikle ilişkilendirdik. Peki şimdi tüm bunların Allah'a bağlı olduğu şeklinde bir teziniz var.
Elbette.
Bunu iddia ediyorsunuz her fırsatta. Peki bu karşımıza nasıl bir tablo çıkartıyor, nasıl bir resim çıkartıyor karşımıza? Yani bu salt zihinsel bir tavır mı yoksa eylemlerimize yön verecek bir pozisyon mu?
Anladım. Şimdi bu deminden beri tabii ki özetledik. Çok daha bir her bir üzerine uzun konuşulabilir. Ama ancak Allah varsa anlamın olduğunu söylüyoruz. Anlam nedir? Bizim burada niye var olduğumuz gibi en temel şeylerle alakalı. Ancak Allah varsa doğrunun olduğunu söylüyoruz. Ne de doğru yanlış bütün bilimin temeli. Bütün mantığın temeli çünkü. Ve bizim günlük akıl yürütmelerimizin dahi temeli. Yani o zaman anlamla beraber bütün bilimin temeli de ancak Allah varsa anlamlı. İyinin, iyi nedir dedik? Ahlakın temeli. Yani ancak Allah varsa ahlak gibi bizim bütün sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan hatta işte ne bileyim yani komşularımızdan, diğerlerimizden beklediğimiz davranışlar var. Bunlar ancak belli bir ahlakı objektif temeli varsa bunları beklememizin de mantıksal bir temeli var. Bu da ancak Allah varsa iyi vardır dedik. Diğer taraftan güncel değerlendirmelerimizin temelinde bir şeyin güzel olup olmadığına dayanıp biz birçok şeyde seçimler yapıyoruz. En basit kıyafet seçimimizden dediğimiz gibi bir ev seçimine kadar. Şimdi bu kadar temel alanların hepsinin ancak Allah varsa anlamlı olması, yani bana göre birincisi Allah'ın varlığının bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve içimizdeki bir his bizim için aslında bütün bunların tek bir temeli olduğu fikrine de iter. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela bir şey iyiliğin temeli ayrı olsa, güzelin temeli ayrı olsa, güzelle iyi birbiriyle çatışıyor gibi olur. Doğrulukla iyilik birbiriyle çatışıyor gibi olur. Oysa bizim fıtratımız bunları çatışmadan ister. Bunları çatışmadan insanlara sunulabilmesi için de tek alternatif tevhid inancıdır. Nedir? Bunların kaynağının bir olmasıdır veya tek olmasıdır. Mesela bir din düşünün mesela. Bu dinin kendisi insanlara iyi söylüyor. Değil mi? Ahlaki emirleri var. Ama din hep çirkin. Hep çirkinlikten bahsediyor. Hiçbir şekilde o dinin kavramları güzelle alakalı değil.
Yani böyle fıtrata aykırı bir şey sunuyor size.
Ya böyle bir dini hiçbir şekilde insan kabul edesi gelmez. Veyahut da herhangi bir ilaha inanıyorsunuz. Her şeyin yaratıcısı iyiyi emrediyor. Ama hep de çirkinliği vaat ediyor. Değil mi? Kendisi hep çirkinle ilişkilendiriyor. Böyle bir ilah da insan fıtratı asla. Ya bunun tersini düşünün. Bir ilah kendisi hep iyilik, güzellikleri vaat ediyor. Hep güzellikleri vaat ediyor. Ama istediği şeyler hep kötülük. Yani diğerlerine kötülük yapmanız. Böyle bir ilahı veya böyle bir din anlayışına düşünün. Nedir? Yani iç dünyamıza baktığımızda iyi ve güzeli beraber istiyoruz. Aynı şekilde doğruyu da. Doğru da bunun için aynı şekilde geçerli. Düşünebiliyor musunuz? Allah bize hep güzelliği vaat ediyor ama hep yalan üzerine kurulu. Temelinde bir doğruya dayalı bir şey yok. Böyle bir şeyi de düşünemeyiz. Yani biz aslında güzel olan şeyin, bizim için vaat edilenin veya iyi olduğunu düşündüğümüz şeyin doğru da olmasını isteriz. Doğrulukla bunların birleşmesini isteriz. Yani iyilik ve güzelliğin yalan üzerine kurulu olması da fıtratımızın asla istemeyeceği
bir şey. Hocam bununla beraber iyi ve doğrunun ne olduğu sorusu kadar aslında insanın neden iyi ve doğruyu seçmesi veya yapması gerektiği sorusu da aslında ayrı bir pencere açıyor karşımıza. Bu anlamda herhalde Allah'ın varlığına inanmak ve inanmamak noktasında çok keskin bir ayrım çıkıyor herhalde karşımıza, değil mi? Yani insanlar doğrunun ne olduğunu evet bilebilirler ama neden o doğruyu yapman gerektiği aslında apayrı bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.
Tabii şimdi yani demin söylediğimiz derken hani, inanmakla eylem arasında. Şimdi tabii bunlarla ilgili inanç bize bir kere bizim hayatımızdaki en temel kavramlarla ilişkili, en temel kavramları sayesinde temellenen ve sayesinde hepsinin var olduğu bir Allah inancına götürüyor. Bu Allah inancı, yani bu Allah inancını bu şekilde temellendirdiğimizde insan aslında otomatikman şunu anlıyor. Allah her şeyden önemlidir. Benim en temel ahlakla ilgili duygularım, evrendeki güzelliklerle ilgili her şey, ondan sonra herhangi bir doğru kaldım. Bütün bunlar da hepsi Allah'a dayalı. Şimdi Allah bu kadar önemliyse, değil mi? Yani biz bunu mantıken bu kadar önemli anlıyorsak, o zaman böyle bir Allah'ın benim emirlerine karşı duyarsız olmam mümkün değil. Böyle bir Allah'ın bana diyelim ki iyiyle ilgili buyruklar olup, ahlaki buyruklar olup, adaletli ol, işte fakirleri gözet, merhametli ol, Allah rızası için mücadele et, haksızlıkları yok etmeye çalış, ne bileyim muhtaçlara iyilik et diye iyileri varsa, Allah da iyiliğini yaratırsa, benim bunlara duyarsız olmam mümkün değil. Çünkü mesela iyi kavramı sadece benim iyi olanı takdir etmemi değil, iyi olanı gerçekleştirmeme de çağıran bir kavram etik. Yani iyi olanı yapmadığın müddetçe pasif olduğun an dahi kötü desin. Çünkü sen fakire diyelim yardım etmediğin müddetçe onun yani diyelim ki açlıktan ölmesine seyirci kalıyorsun, bir anda kötüye düşüyorsun. Yani iyi olanı Allah'ın iyi olarak emrettiğine karşı duyarsız olman daha iyi kötülükte.
Yani otomatikman, önemli olan doğrunun ne olduğunu bilmek değil tek başına, aslında o doğruyu uygulayabilmek değil mi pratik hayatta?
Yani hem iyi, tabii doğruluk derken burada zaten iyi güzel, yani bunları sadece bilmek değil diyelim, en azından Allah'ın emirlerini veyahut da özellikle bu iyi ile ilgili, çünkü iyi daha çok ahlakla ilgili olduğu için diyorum. Bunları uygulamak da önemli, çünkü insan zaten pasif olarak oturabilen de bir varlık değil. Zaten demin dediğim gibi pasif olarak oturduğunda bile otomatikman bir şeyi yapmamış oluyor. Yani Allah'ın bu kavramlarla ilişkisini anlamak bence iyi gerçekleştirmek için insanı meydana iten bir kavram. Haydi iyi gerçekleştir. Doğru burada şey bir yerde karşılık geliyor. Yani bizim işte Allah'ın söylediğinin yapılması gereken olduğunu, işte doğru olduğunu bildiğimiz, yani bu kavramları da Allah'tan alıyoruz. Ve doğrunun ne olduğunu da öğrenmemizle alakalı da.
Hocam günümüzde aslında görüyoruz, yani özellikle gençlerde ve Allah'tan ve dinden bir uzaklaşma durumu söz konusu olabiliyor. Bunda küreselleşmenin nasıl bir etkisi var? Biraz isterseniz çok kısa buna bir değinelim. Bu etki nasıl oluşuyor ve buna karşı ne yapılabilir? Şimdi, yani çok kişi bundan bahsediyor. Evet, ama sonuca yönelik olarak mesela ne yapılabilir? Biraz da bunu konuşalım.
Şimdi günümüzdeki basit bir istatistiğe bakalım Türkiye'de. İnsanlar ortalama 4 saat televizyon seyrediyor. Birkaç saat internet. Ve gittikçe internet televizyondan ve diğer şeylerden de vakit çalıyor. Cebimizdeki telefonlarla dahi sürekli internetteyiz. Ve alt nesillerde internet izlenme oranı üst nesillere göre fazla. Televizyonda belki o büyük farklılık yok ama alt nesillerde var. Kısacası günde 6-7 saat insanlar Türkiye'de, dünyada da çok farklı değil. Yani 6 saat değil de 5 saattir. Belki kimisi de 7 saattir. 6 saatten fazla günde belli bir ekrana bakarak hayatımızı geçiriyoruz. Bunu şu açıdan anlamamız önemli. Yani insanlar artık bilgiyi, kültürü özellikle ekranlardan alıyorlar. Ya bilgisayar ekranlarından, cep telefonu ekranlarından, işte televizyon ekranlarından bize bilgi geliyor. Bu da nedir? Yani insanlar artık ailelerinde gördükleri geleneği içselleştirerek, mahallelerinde gördükleri gelenekleri içselleştirerek kendi hayatlarını inşa etmiyorlar. Ekranlardan çok çok farklı kültürler geliyor. Ve insanlar aynı anda birçok ekranlarla birçok farklı kültürü zihninde çorbaya çevirerek, çorba iyi bir çorba da olabilir, kötü bir çorba da olabilir tabii yani. Ama en azından bunları karıştırarak karışım kimlikler oluşturuyorlar. Yani artık onlar dedelerinin kimliğine gibi bir kimlikleri yok birçoğunun. Yani dedelerinin dedesine ve dedelerinin dedesine baksalardı o ikisi arasındaki iki nesildeki kimlik farkının çok büyük olmadığını tahminim gözlemlerdi. Ama kendileri değil dedelerine babalarına bile baksalar aralarında ciddi bir kimlik ve dünyaya bakış tarzı farklılıklar var. Bu nereden oluşuyor? İşte ekranlardan oluşuyor. Çünkü bu ara buradan seyredilen diziler, oynanılan bilgisayar oyunları, farklı sitelerdeki farklı fikirler o kadar çok bilgi bombardımanı getiriyor ki insanlara. Olumlu ve olumsuz. Çeşitlilik. Çoğunlukla olumsuz olabilir ama olumlu da olduğu vardır. Yani ben bunu olumlu olumsuz olması bence ayrı bir program olarak değerlendirmeye muhtaç bir konu. İnsanı birçok kültürün aynı anda çocuğuna çeviriyor. Yani artık günümüzün bilgisayar ve ekran çocukları diyelim. Farklı bütün ekranların çocukları. Farklı kültürlerin çocukları. Tek kültürün çocukları değildir. Ve genelde insanların her biri de bireysel kimlikler oluşuyor. Yani bireysel kimliklerden kastım şu. Yani yan yana 2-3 kardeş aynı mahallede, aynı ailede büyümüşler. Birbirlerinden oldukça farklı kimya...
Tabiatları.
Farklı kimlikler, farklı dünyaya tepkiler oluşturabiliyorlar. Yani bireyler evvelden birbirinden çok farklı bir bu kadar kimliksel bir yapı oluşturdukları düşünülemezdi. Çünkü muhatap oldukları aşağı yukarı birkaç kardeşim ya mahalledeki insanların muhatap oldukları kültürde büyük farklılık yoktu. Tamam, en çok enteresan bir kişi oradan çıkar. Belki oraya çok aykırı bir şey söyleyelim ama bunlar bir anomali durumları kabul edilirdi. Şimdi ne bileyim herhangi bir şehir alın oradan 3-5 apartman kesin oradan birkaç yüz çocuk alın. O birkaç yüz çocuk da birbirinden çok çok farklı fenomenlere dünyaya bakışta dünyayı değerlendirmede rastlamamız mümkün. Bu ekranların inşa ettiği bir şey. Peki İslami açıdan bununla ilgili ne yapacağız? Onu söylememiz lazım. Şimdi diğer dinler olduğu gibi hatta ne bileyim Çin'deki diyelim ateizm de olduğu gibi. Bu hem ateizm için hem Yahudilik hem Hristiyanlık hem Müslümanlık birçok şey insanlar ailelerinden aktarılarak, mahallelerinden aktarılarak, devletlerin eğitim sistemiyle insanların zihni inşa edilerek insanların temel kimlik yapıları, dinlere bakışları oluşturulmuştur yıllarca. Artık şuna hazır olmamız lazım. Yani artık farklı bir zihin inşa edilmesi dönemine girdik. Şimdi aileden gelen ve devletin eğitim sistemiyle gelen şeyler iyidir, kötüdür. Ayrı tartışma konusu yani her ülkede, her dünyanın köşesinde de farklıydı. Yani bunların hepsinin iyi olması ve hepsinin birden kötü olduğunu
yani
söylenmesi
iyisi iyidir, mümkün. Kötüsü kötüdür.
Kötüdür ama İslam açısından şunu söyleyebiliriz. Yani çocuklar, artık çocuklarımız bu farklı kültürlerden gelen bilgilerle karşılaştıkları için İslami inançlarınınla karşı ciddi tehditlerle de karşılaşmaktalar. Mesela Hristiyanların bir İslam eleştirisiyle karşılaşmaktalar. Bir New Age tarikatın kendi çok uyduruk inançlarını bence din olarak sunmasıyla karşılaşmaktalar. Ateistlerin kendi argümanlarıyla karşılaşmaktalar. Ve çok yoğun karşılaşmaktalar.
Hocam yani Müslümanlık adı altında yapılan yayınlarda da maalesef ki İslam'la hiç bağdaştırılması mümkün olmayan bir takım sunumlarla da karşılaşıyorlar. Haliyle yani yine içten de bir ciddi anlamda tehdit tabii var. Belki de en büyük tehdit diye belki de bu yani.
İslam adına da tabii ki çok farklı yorumlarla karşılaşmaktalar. Bunlarla ne yapacağız? Yani internetin fişini çekmek gibi bence kimse hayali bir şeyler düşünmesin. Bunlarla baş edebilmemiz lazım. Baş edebilmemiz için şunu yapmamız lazım. İslam'ın kendi dışındaki bütün ötekilerle karşılaşmasına hazır olmamız lazım. Bu karşılaşmada fikri olarak güçlü olmamız lazım. Fikri olarak güçlü olmamız da bence ancak kendi entelektüellerimizi yetiştirmemiz de mümkün olur. Mesela dünyada bir İslamofobi yayılıyor. Gerçekten bu sosyal medyadaki oyunlarda, Hollywood'un çevirdiği filmlerde birçok yerde bir İslamofobi kamçılanıyor. Şimdi sizin sosyoloğunuz iyi olacak, buna cevap verecek. Yani. Siyasal bilimciniz iyi olacak, cevap verecek. Dediğim gibi hocam, bir ilahiyatçı iyi olacak. İslam'la ilgili şu yanlış algıları işte ileri sürdüler. İşte namaz kılmayan öldürülmeli dediler, işte falanca recmedilmeli dediler. Ama bunlar İslam'da yok diye bence ilahiyatçı ortaya yanlış algıları koyup düzeltecek. Sosyolog kendi işini yapacak. Diğer taraftan bir Müslüman sanatçı da onların filmin ne cevap verecek şekilde İslamofobiyi yok edecek film yapacak. Veyahut da İslamofobiyle nasıl zihinlerin bilinçli şekilde yanlış şekilde şekillendirildiğini gösterecek belgesel yapacak. Veyahut da ne bileyim röportaj yapacak haber.
Yani bu mecralar yani, neyse hocam aslında mücadelenin o mecrada verilmesi lazım. İnternetse internet, sanatsa sanat, ne bileyim işte sinemaysa sinema, hangi alansa Müslümanların burada olmaları ve güçlü olmaları gerekiyor. Evet.
Bence hayali olmayan çözüm bu. Bazıları işte görüyorum işte kara kutu diye televizyona sövüyor, internete sövüyor ve söverken de kendi videosu internetten seyrediyor. Yani şimdi tamam sövdün, tamam hani sövme işini kapatalım, hepimiz sövdük kötü diye diyelim. Ama ne yapacağız şimdi? Yani bana göre bu mecralardan bunlara cevap vermek dışında başka hiçbir şansı yok. Yani Müslümanların kendi iyi sosyoloğunu, iyi sinemacısını, iyi ilahiyatçısını yetiştirmesi dışında bir çare olmadığı kanaatindeyim. Ve o zaman tabii ki bizim de yaptığımız iyi ürünler hem bu televizyonlar aracıyla, sosyal medya aracıyla, internetler aracıyla insanlara ulaşacaktır. Fikirlerin arenasında ben hakkın ve hakikatin her zaman için bir avantajı olduğu kanaatindeyim. İslam'ın da Allah'ın gönderdiği hak din olduğu, Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği insanlara bir müjde, rehber, rahmet olduğunu ve Kur'an'ın kendisini tarif ettiği gibi gönüllerdeki yaralara şifa olduğu kanaatindeyim. Ben Kur'an'a tam anlamıyla güveniyorum. Yeter ki biz gerçek anlamda Kur'an'ı gönüllere ve zihinlere ulaştıracak şekilde bence bilimi, sanatı ve bütün bu mecraları kullanacak şekilde eylemlerimizi gerçekleştirelim, kendimizi hazırlayalım.
Hocam son bir 10 dakikamız kaldı. Tam da siz bilim demişken oraya gelmek istiyordum ben de.
Evet.
Tanıtımda da duyurmuştuk onu. Yani bu aslında bilime biçilen yanlış anlam ya da bilimden yanlış beklentiler olması da bu bahsettiğimiz sorunların herhalde sebeplerinden biri. Bir Müslümanın bu anlamda bu son kısımda bilime bakışı nasıl olmalı? Hatta buna hani felsefeyi de dahil edebiliriz. Aslında şu ana kadar yaptığımız açıklamaların büyük oranda felsefi bir birikime ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bir ilahiyatçının da ne bileyim bir sosyoloğun da birçok farklı alandan belki bir bilim adamının da bir bilim insanının da mutlaka felsefi bir donanıma ihtiyacı olduğunu ifade ediyor bu açıklamalarınız. Bir Müslümanın bilime bakışı nasıl olmalı?
Şimdi bilim nedir öyle şey yapmamız lazım. Karşımızda biz doğduk. Bir evren duruyor karşımızda. Güneş doğuyor. Güneş batıyor. Gece yıldızlar çıkıyor. Hayvanları görüyoruz. Bu hayvanların işte bir avlanma şekli var, bir beslenme şekli var. Etrafımızda böyle birçok fenomen var. Biz çok yüzeysel bakışlarla da bunlar hakkında bir şeyler görüyoruz. Hemen görüyoruz. Aa tavuk yumurtluyor. Aa gece gökyüzü işte çok güzel. Güneş olduğu zaman işte sıcaklık basıyor, gece serinliyor. Yani çok böyle yüzeysel bir bakışla bile bu fenomenler hakkında bir değerlendirme de yapıyoruz. Bilim dediğimiz şey aslında bizim yüzeysel bir şekilde bu yaptığımız değerlendirmelerin daha sofistikesinden başka bir şey değil. Nedir? Daha sofistikesi ne oluyor bunun? Aslında güneşin işte bu doğması, batması sürecinin nasıl dünyanın güneş etrafında dönmesiyle olduğunu açıklayınca işte bu daha bir sofistike oluyor. Veya bizim gökyüzünde gördüğümüz o yıldızların güneşimiz gibi temel yapılarının olduğunu, işte bizdeki uzaklıklarının aslında ne bileyim ne kadar uzak olduğunu beyan etmemiz işte daha sofistike bir açıklama oluyor. Veyahut da diyelim ki bir ineği görüyoruz, yavrusunu emziriyor. O emzirmedeki o sütün vücudunda acaba hangi ham maddeleri vücut birleştirerek o yavruyu emziriyor. Süt o yavrunun vücudunda ne tip işlemlerden geçip yavruya gıda oluyor. Daha detaylı incelememiz işte bilim oluyor. Kısacası bilim Allah'ın yarattığı evren, canlılar üzerine bir düşünme faaliyeti. Biz bunu zaten her insan az çok yüzeysel yapıyor.
Farkında
bilim
olsa da olmasa da yapıyor.
Sadece ve sadece daha sofistikes. Yani böyle çok uçuk kaçık bir şey değil. Ama bunu daha sofistike yapmanız için bu gözlemleri belli şekilde not etmeniz, kimi zaman laboratuvarda belli şekilde tekrarlamanız, farklı farklı teorileri birbirle yaraştırmanız gibi süreçler gerekiyor.
Yani bir insan evde yemek yaparken, bir kek yaparken bile değil mi hocam bir takım ölçüler kullanıyor.
Evet.
Neyi ne kadar kullanacağını belirliyor, ne kadar pişireceğini belirliyor. Aslında yani insan hayatının içerisinde birçok konu bir şekilde bilimin de alanına giren konularla ilişkili bu anlamda.
Evet ama şunu yakalamamız lazım. Allah'ın yarattığı evren üzerine ince bir düşünce. Yani şimdi Allah'ın gönderdiği bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Değil mi? Kur'an. Şimdi Allah'ın yarattığı bir evren var. Şimdi Allah'ın yarattığı bu evrenle Allah'ın yarattığı kitabın çatıştığını düşünmek bence ciddi anlamda zihinsel açıdan sorun. O yüzden de İbn-i Rüşd'den İbn-i Sina'ya kadar ilk dönem İslam filozofları, ki birçok Hristiyan filozof için de aynısı geçerlidir. Neden bilimle din arasında, ki onların bilim dediği şeyin çoğu da felsefedir. Yani uyum olduğunu göstermeye çalışmışlardı kendisi. Yani gösterebildikleri yer olmuştur, gösteremediği yer olmuştur. Ama aklın bizi doğal olarak götürdüğü yer Allah'ın bir kitap yollayıp da sonra bu Allah'ın yarattığı evrenle o kitabın çelişkili olmayacağı fikri. Yani en doğal düşünceyle bile ortaya çıkacak bir fikir. Ha, felsefe nedir? Bunu da bilimin yanına ekleyelim. Felsefede yine biz her insanın hayat üzerine bir düşüncesi var. İşte ben niye yarıyorum? Hayatı nasıl yaşamalıyım? Ölüm üzerine bir düşüncesi var. Bu evrenin kökeni ne olabilirle ilgili her insanın düşüncesi olmasa da işte insanın aklına gelebilir. Birçok şeyin temelleri üzerine düşünmese de insan ne bileyim ahlakla ilgili önermeler de bulunabilir. Felsefede özellikle bizim güncel hayatta kullandığımız aklı özellikle temel meselelerde işte ahlakın temeli, estetiğin temeli, siyasi sistemin temeli veyahut da başka şeylerin temeli olabilir. Özellikle temellerle ilgili sofistike bir şekilde kullanmamız. Yani felsefe de öyle çok uçuk kaçık bir şey değil. Yani aslında bizim güncel hayatta yaptığımız ahlaki estetik değerlendirmelerin, siyasetle ilgili görüşlerin daha temelleri üzerine sofistike bir şekilde düşünün. Peki bunu neyle yapıyoruz? Temel aleti ne felsefenin? Akıl. Peki akıl ne? Ya akıl da işte Allah'ın bize bir verdiği nur, ışık. Şimdi Allah'ın insana bir akıl verip de sonra bu akla aykırı bir din gönderdiğini düşünmek kadar uçuk kaçık bir şey olamaz.
Ya da aklınızı kullanmayın demesini düşünmek
kadar. Tam da bu demin söylediğim cümle de aşağıya katam İbn-i Rüşd'ün böyle vecizeleri vardır bu konuda. Tam da onlarınkine benzer belki İbn-i Rüşd'den esinlenerek de söylediğim bir ifadedir diyebilirim. Kısacası Allah'ın gönderdiği evren, Allah'ın gönderdiği akıl ve Allah'ın gönderdiği vahiy var. En mantıklısı nedir? Bunların nasıl uyumlu olduğunu göstermek. Fakat bunu gösterirken şunu da kaçırmamamız lazım. Bir de biz bilim yaparken Allah'ın yarattığı evreni anlamaya çalışıyoruz. Bizim burada bir hatamız olabilir bilimde. Şimdi felsefe yaparken Allah'ın verdiği akılla birçok şeyi anlamaya çalışıyoruz. Tamam, burada daha derin mesele girince farklı fikirler ortaya çıktığına göre şunu da görüyoruz ki yani demek ki bir yanlış yapma ihtimali var. Dini anlamaya çalışırken de farklı tefsirler ortaya çıkıyor, yorumlar. Ha, demek ki burada da bir yanlış yapma ihtimali var. Göz önünde bulunmamız lazım. Kısası Allah'ın gönderdiğin, Allah'ın evrenin bizatihi kendisi ve Allah'ın verdiği aklın doğru kullanılması birbiriyle çatışmaz ama insanların yaptığı felsefeler, insanların bilimsel faaliyetleri ve insanların tefsirleri elbette ki çatışabilir. Çatışmanın olduğu yerde yapılması gereken şey nedir? Tefsirde mi, bilim anlayışında mı, felsefede mi hata yaptık diye sormaktır.
Yani ama, bu alanların kendisine düşmanlık yapmak tam tersini aslında yorumların doğrusunu ve yanlışını anlamaya ve onu ortaya koymaya çalışmak.
Elbette. Ve şunu da yine yakalayalım. Evren üzerine düşünmeye, yani aklı Allah'ın verdiği bu nuru çalıştırmaya bizi Kur'an kadar yönlendiren bir din yok. Kur'an kendisi üzerine de akıl çalıştırmamızı söylüyor. Evren üzerine de akıl çalıştırmamızı düşünüyor. Yani aklı çalıştırma faaliyeti dışında bir şey Kur'an'da asla yok. Evreni gözlemleyerek ondan sonuçlar çıkartma faaliyetine de Kur'an bizi defalarca davet ediyor. Yani şunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Yani Kur'an kadar deney gözlem süreciyle etrafındaki olguları değerlendirme ve aklı çalıştırarak sonuçlar çıkartmaya yönlendiren başka hiçbir büyük dinlerin dini kitabı yoktur. Bir yerde hiç bilmediğimiz kenarda iki sayfa bir kitap çıkartırlar bilmiyorum. Ama büyük dinlerin de bir din felsefesi olarak hepsinin kitaplarını okumuş biriyim. Gerek uzak doğu dinlerinin, gerek tarih boyunca çıkan birçok dinin. Hiçbirinde ben Kur'an kadar ne aklı çalıştırmaya ne evreni inceleyerek ondan sonuçlar çıkartmaya davet olmadığını söyleyebilirim.
Hocam bu davet aynı zamanda Allah'ın aslında yaratmış olduğu Allah'ın sanatı olan insana verilen değeri de göstermiyor mu? Yani insanı sürekli olarak fail olarak sürekli işin içerisine sokan bir anlayış da ortaya koymuyor mu?
Elbette. Yani kısacası Kur'an'ın zaten bunlara davet etmesi demek akıl, bilim ve din birlikteliğini kurmaya bir davet demektir. Çünkü eğer ki bunlardan gelen sonuçlar dinle çelişkili olacak olsaydı Allah bunlardan sonuçlar çıkartılmasına davet etmesi mümkün olmazdı. O yüzden yani bu felsefe, bilim ve vahiy birlikteliğine Kur'an'da bence işaret var ve bununla ilgili birçok ayet var.
Hocam son olarak ilahiyat alanıyla da siz ilgilisiniz. İlahiyatçı bir diyelim ki araştırmacının, akademisyenin de yani felsefe ve bilim bilmesi ona ne katar? Felsefe ve bilimden uzak olması bu anlamda onda ne gibi eksikler ortaya çıkartır?
Şimdi ilahiyatçıların tabii alanları farklı ama ilahiyat içinde en önemsediğim alanlardan biri benim kelam. Özellikle günümüzde bence hiçbir dönemde olmadığı kadar kelam alanı önemli. Sen de kelamcısın hocam. Yani yüksek lisans doktoranı kelamda yapan biri olarak da bu yorumu yapıyorum. Ama yani sen buradasın diye kelamı özellikle övmüyorum. İçinde bulunduğumuz şartlarda şunu görüyoruz. İslam'la ilgili demin söylediğimiz gibi birçok alandan gelen birçok eleştiri ve tarihin hiçbir döneminde insanlar bu kadar farklı eleştiriyle bu kadar kolay yüzleşmediler. Niye? Çünkü dediğim gibi tarihin hiçbir döneminde bu kadar farklı eleştirilerle bizi yüzleştirecek araçlar yoktu. Kelamcılar tarih boyunca İslam'a gelen eleştirilere cevap vermeyi kendi vazifeleri görüyor. Yani bana göre bütün Müslümanların her alandan görevi bu. Ama kelamcılar bunu daha çok kendi görevi bulduğu bildikleri için özellikle onlara atıp yapıyorum. Şimdi diyelim ki bir kelamcı İslam'la ilgili bir eleştiriye cevap verecek. Evrenle ilgili diyelim bir şeye cevap verecek. Şu anda bilimin içinde ki diyelim ki hassas ayarlarla ilgili ortaya çıkan benim birçok televizyon programında kullandığım evlerin tasarımlandığını gösteren argümanı yapmazsa bir ateistin sorusuna nasıl cevap verecek? Bununla ilgili sofistik yani bu bir bilimsel bilgi gerektiriyor hassas ayar kurmak. Ama hassas ayar argümanı bizatihi kendisi felsefi olduğu için felsefe bilmezse de ona cevap vermesi mümkün. Şimdi evrende neden kötülük olduğu ile ilgili sorular. Felsefi altyapısı iyi olmayan bir ilahiyatçı hangi alandansa buna ciddi anlamda cevap vermesi mümkün değil. Mesela Kur'an'la ilgili farklı yorumları değerlendirirken bence felsefedeki hermeneutik alanı Kur'an'la ilgili yorumları değerlendirirken, İslam'ın nasıl anlaşılması gerektiğini yorumlarken, bence hermeneutikle ilgili yapılan çalışmaların burada katkı verici bir boyutu vardır. Bizde usulü tefsir diye söylenenler de kısmen bununla alakalıdır. Mesela epistemolojiyle ilgili ortaya konan şeyler, mesela bazı yerlerde birçok kimse kendisine işte vahiy geldiğini, kendisine kitaplar yazdırıldığını söylüyor. Ama epistemolojiyle ilgili bence çalışan bir kimse, peygamberden gelen vahiyin yanında birçok kimsenin bu iddialarının dini bilgi kaynağını ne kadar sulandırabileceğini bence daha iyi görmesi mümkün. Çünkü birçok kimse kendi kitabının da Allah'tan yazdırıldığı için işte yani Kur'an gibi yani o Kur'an gibi ifadesini saygı olarak kurmuyor ama sonuç oraya gidiyor. Yani Allah tarafından onu yazdırıldığını söyleyince bu şekilde iddialarla ortaya çıkıyor. Bu neye oluyor? Bana göre İslam vahiyini sulandıran bir şey. Birçok kimse sanki İslam'a iyilik yapıyor havasında bunu yapıyorsa, ki bana göre burada büyük bir felaket var. Felsefeyle ilgilenen bir kimse bence, epistemolojiyle ilgilenen bir kimse, buradaki felaketi çok daha iyi görür. Buradaki bazıların İslam adına sözde yaptıkları yanlışla daha çok mücadele edebilir. Veyahut da etikle ilgili günümüzde bazı sorunlar çıkıyor. Mesela sperm bankasından sperm alıp babasız bir şekilde diyelim ki çocuk yapma gayreti. Şimdi diyelim ki modern genetikte yapılan bu araştırmaları takip etmeyen birisinin bunlarla ilgili etik bir yorumda bulunmak, din açısından bunun sorun olup olamayacağı tartışmasına girmesi mümkün değil. Veyahut da psikolojiyle ilgili, alanla ilgili çalışmaları iyi takip etmeyen birisinin İslam'ın fıtratla ilgili atıflarının tam karşılığını görmesi, bunları iyi bir şekilde değerlendirmesi mümkün değil. Kur'an evren atıf yapıyor. Kur'an insan yaratılışına atıf yapıyor. Evrenle ilgili bilimin ortaya koyduğu müthiş bir, sofistike bir literatür var. Allah'ın yarattığı evreni gösteren o literatürü atıf yapmadan Allah'ın yaratmasının güzelliğini, harikalığını nasıl insanlara anlatacaksınız? Veya insan psikolojisinin Allah'ın dinine uygun yaratıldığını, psikolojiyle ilgili o literatürü doğru düz bilmeden nasıl atıf yapacağız?
Yani hocam şöyle kapatmış olalım o zaman. Yani gerçek bir doğru bir din, doğru bir bilim ve doğru bir felsefe anlayışında bunlar birbiriyle ayrışan ya da çatışan değil, tam tersine birbirlerini tamamlayan ve güçlendiren olgulardır, unsurlardır deyip burada sözü isterseniz bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet. Güzel bir program. Yani İslam'ı eski kaynakların ezberlenmesinden kurtaracak bir anlayış geliştirmek.
Aynı zamanda lazım. Arkeolojik kazı yapar gibi böyle sadece tarihsel konular evet. üzerinde yoğunlaşmaktan.
Sadece tarihte biraz... falanca ne dedi filanca ne dedi tartışmaların dışına çıkan bir İslam anlayışı modern oluşturmamız lazım.
Çağın modern problemlerini, inançsal problemlerini modern çözümler üretmek için inşallah buradan bir davet yapmış olalım.
İnşallah.
Değerli izleyenler, Profesör Doktor Caner Taslamur hocamız bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz.